Çok değişik masallar başlıyor.
Ya demin şöyle bir haber okudum. Önce şaka sandım ama gerçekmiş. Evde mazot yapımına başlamış halk, bazı kişiler. Başlık şöyle diyor ki, fahiş fiyatlardan bıkanlar artık, pardon. Artık değil. Artık zaten de atık yağdan biyodizel yakıt elde etmeye başlamışlar. Ya bak, çaresizlik insanı neler yaptırıyor. Dedim ki bu şakadır herhalde, böyle bir haber yoktur. Hani Zeitung haberi falan sandım önce. Sonra evde ma yazdım Google'a. Evde mazot yapımı diye hemen çıktı. Atık yağlardan akaryakıt yapma yöntemleri. İşte evde biyodizel hazırlama falan. İnsanlar bunu aramışlar, arıyorlar yani hala. En sık arananlar listesinde geliyor. Daha sonra da bunun bir tarifi var tabii. Evde mazot nasıl yapılır? Evde kullanılan atık yağlar toplanıyor önce diyor. Bu yağlar diyor kanola, ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum maddelerinden elde edilen yağların atıkları. Ya hiç olmazsa çevreye de katkısı oluyor demek ki. Yağın içindeki gliserin ve yabancı maddeler ayrıştırılıyor. Saf yağ elde ediliyor. Vakti zamanında simyacıların yaptığını yapıyorlar demek ki. Kullanılmış yağların içerisinde çok sayıda katı partikül olduğu için yağın öncelikle filtreden geçirilmesi gerekiyor. İnce şekilde süzülmesi gerekiyor. Atık yağdaki suyu buharlaştırmak için de yağ bir süre kaynatılarak saf hale dönüştürülmesi sağlanıyor. Bir kap ya da tencereye toplanan yağ daldırma rezistans ısıtıcı yardımıyla ısıtılıyor. Ki ham petrolle de aynı ısıtma işlemini yapıyorlardı. 4 litre yağ için 1 litre metil alkol yağ bak ve 40 gram sodyum hidroksit lavabo açıcı hazır ediliyor. Lavabo açıcı metil alkolün içerisine katılarak ele ve göze temas ettirilmeden kapalı bir kavanozun içerisine sallanarak karıştırılıyor. Rezistansla ısınmış olan yağ başka bir kaba alınıyor. Bu kapta yağ ile metil alkol, sodyum hidroksit karıştırılarak yağdaki gliserinin çökertilmesi sağlanıyor. Ya yok daha neler ya. Çökertme için yaklaşık 20 dakika boyunca yağın bir makine ya da matkabın ucuna bağlanmış mikser yardımıyla karıştırılması gerekiyor. Karıştırdıktan sonra gliserinin iyice dibe çökmesi için kap en az 8 saat boyunca üzeri kapalı biçimde beklemeye bırakılıyor. Geçen sürenin sonunda kabın üzeri açılıyor ve gliserinin üzerindeki yağdan katı bir şekilde alt tarafta biriktiği gözlemleniyor. Gliserin kapta kalacak şekilde üste kalmış saf biyodizel mazot başka bir bidona alınıyor. Hazır durumdaki mazotun 5 mikronluk filtreden bir kez daha geçirilmesi otomobil aksamının sağlığı açısından tavsiye ediliyor. Şimdi burada gerekli malzemeler falan filan var. İşte atık yağ vesaire, lavabo açıcı, ısıtıcı, rezistans. Bir de tabii herkes sormuş bu yasal mı falan diye, ona bile cevap vermişler. Evde diyor biyodizel mazot yapma konusunda herhangi bir yasal sıkıntı yoktur, ancak evde yapılmış mazotun satılması yasaktır. Şimdi evde alkol, rakı falan gibi alkol ürünleri üretiliyordu. Hatta bir ara bu kadar sigara zamlarından sonra falan tütünü alıyorsun, işte makaronu alıyorsun, kendin sigaranı üretiyorsun. Ona döndü birçok kişi, bir sürü tekel bayi neredeyse tütüncü haline geldi. Ama işte çaresizlik gördüğünüz gibi insana neler yaptırıyor. Yani ben bunu beklemiyordum. Ciddi ciddi şaka sanmıştım evde mazot üretimi diye. Daha ileride neler görebiliriz? Mesela evde dolar üretimi olabilir mi? Evde dolar üretimi bence çok mantıklı. Yani dolar almış başını gitmiş 17-18 liraya dayanmış ki 2-3 ay sonra bu yayını dinleyenler, bu kaydı dinleyenler ne 17-18'inden bahsediyorsun diyecektir eminim. Evde dolar yapımı. Aslında bunun üzerine durmalıyız bence. Evet, değişik bir şekilde başladık bu sefer. Çok değişik masallara, adı üstünde. Yani böyle haberleri daha çok görmeye alışacağız herhalde. Bana öyle geliyor. Şimdi bugün yine okuduğum haberlerden bir tanesi. Bir otomobil kiralama şirketi kurulmuş ama mevcut kiralama şirketlerinden daha farklı bu. Nasıl? Diyor ki adam, ya sen işte hani benzin alacak paran yok, belki işsizsin, zamanında bir araba, bir otomobil almışsın, kapıya koymuşsun ama kullanamıyorsun şu anda. Airbnb gibi, hani Airbnb ben pek bilmem ama hani millet birbirinin evini değiş tokuş yapıyor ya, bunda parayla işte karşı tarafın kullanmadığı arabasını günlük olarak kiralıyorsun. Bir aplikasyon yazmışlar, işte altyapıyı sistemi yapmışlar vesaire, sigorta, işte kasko sistemleri, günlük kasko, aylık kasko, neyse. Altına da bu tweet atmış tabii birisi bunu. Aa, işte Türkiye'de böyle girişimleri görmeyi biz çok istiyoruz, çok beğendik, fikir çok iyi falan diye. Altına da birisi yazmış işte, ben işte bu şirketin işte yöneticilerinden bir tanesiyim, çok çalıştık, çabaladık vesaire bilmem ne. Şimdi onun altına deli gibi yorumlar gelmiş. İşte burası Türkiye, burada işte yapılır mı bu iş? Çünkü millet başkasının malına gavur gibi davrandığı için Türkiye'de. Şimdi sen ilk okuduğun zaman bu haberi şöyle düşünüyorsun. Ah canım ya, çok kıyamam yani, güzel girişim, güzel, evet harika. Ama millet bunu nasıl kullanacak? Yani artı bu araba kiralama sektörü biraz kirli bir sektör herhalde. Bütün sektör için demeyeyim de, hani geçenlerde bir operasyon yapıldı hükümet tarafından. Şöyle bir sistem kurmuş adamlar. Araç takip cihazları var, biliyorsunuz artık aracınızda bunu takip edebiliyorsunuz araçlarınızı. Bu araba kiralama şirketleri de hepsi değil tabii, yani hepsini töhmet altında bırakmak olmaz şimdi. Kurumsallar var vesaire, daha çok böyle kıyıda köşede olanlardan bir tanesi zaten böyle bir şey yapmış. Buna da operasyon yapmış devlet. Gidiyorsun arabayı kiralıyorsun, bunlar da araç takip sistemiyle arabayı takip ediyorlar. Senin bıraktığın yerde tak bir vuruyorlar arabaya. Gelip haşırt the blackboard, bütün masrafı sana yıkıyorlar. Demek ki kiralamadan gelen paraya bir ek gelir yapmak için, gerçekleştirmek için böyle bir yöntem bulunmuş. Ama daha sonra tabii devlet çökertmiş. Bilmiyorum başka firmalarda yapıyor mu bunu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burada diyorsun ki tamam, bu girişim çok güzel, harika. Adamın aklına bir fikir gelmiş. Boşu boşuna yatmasın sonuç olarak kapıda aldığın araba. Ama işte burası Türkiye, milletin de dediği gibi ben asla güvenmem diyor mesela, otomobilimi kiralamak istemem. Çünkü şöyle bir tweet vardı, 600-700 lira için günlük sanırım bu kiralama bedeli. 600-700 lira için işte 600 bin liralık arabamı ben otomobilime riske atmak istemem falan diye. Yani ilginç girişimlerden bir tanesi ama hani Türkiye'deki insanlar biraz... Yani burası hani Almanya olsa, Norveç olsa, İsveç olsa, hep oralardan örnek veriyorum sanki oraları çok biliyormuşum gibi de. Hani olabilir belki oradaki insanlar da hani mala daha böyle kıymetli davranabilir ama Türkiye'de adam şöyle düşünüyor ya, bende yok bu araba, sende var, yolda bakarken bile farklı bakıyor yani sana. Hani bırak onu, kalkıp da o arabayı kiralayacaksın birine 2-3 günlüğüne, bir günlüğüne. O adam yani tamam, sigorta firmalarıyla... Bunu çözebilirsin ama sigorta firmaları ne kadar, yani nereye kadar çözebilir? Şimdi bu dinler tarihinde anlatılan bir olay vardır. Bu olay aslında günümüzde karşılık buldu. Daha doğrusu birebir aynısını yaşadık. Yaşadık derken hani duyduk aynı ifadeyi. Aradan 1500-1400 yıl geçmesine rağmen... Birebir aynısını duyduk. Bu olay aslında, bu Ebrehe denen bir Yemen valisi var. Duymuşsunuzdur mutlaka. İşte Habeşistan kralından aldığı bir emirle Kabe'ye, daha doğrusu Mekke'ye doğru gidiyor. Mekke'yi kuşatmak asıl amacı, Kabe'yi de yıkmak. Bunu en son çekilen bu Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi filminde de görebilirsiniz zaten, görebiliyoruz. Burada en önemlisi dinler tarihini, İslam tarihini okursak, ki şimdiki eğitim sisteminde bunun aksi düşünülemez, orada mutlaka görürsünüz. Olayın anlatıldığı biçimi aslında herkes biliyordur da hani kabaca şu şekilde, yani benim aklımda kaldığı kadarıyla. Ebrehe'nin bağlı olduğu bir krallık var Yemen, Habeşistan bölgesinde. Mekke bölgesinin hac bölgesi olmasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Bu kral ya da hükümdar neyse, o yol üzerinde bir kilise inşa ediyorlar. Bütün bu hac ziyaretçilerini bu inşa ettirdikleri kiliseye çekmek istiyorlar. Aslında şöyle, Mekke o sırada işte pagan inancı var, 570 yılı civarı sanırım. Kilisede de tek tanrı inancı var. Bunun üzerine Mekke'den bir grup da bu olayı duyunca bu kiliseye doğru yol alıyor. Bak şimdi çok özür dilerim, tarihte yazılmış olduğu gibi anlatacağım. Yani bu rivayetlerde geçtiği gibi. Bu kilisenin içine gidip pisliyorlar bu pagan iki tane Arap. Yani hırslanıyorlar herhalde. Ebrehe de diyor ki benim kutsalıma nasıl böyle bir harekette bulunursunuz? Deliriyor, ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Hani bu meşhur Ebabil kuşlarının yardımıyla alaşağı edilen Ebrehe'nin ordusunun hikayesi bu kısaca. Yani daha genel hatları var, böyle ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmış olarak anlatılıyor. Yani bu Arapların kutsal bir hikayesi. Bu eski bir hikayesi ve işte Kur'an'da da geçiyor vesaire. Arapların övündükleri konulardan bir tanesi bu. Yani Mekke'de asıl benim burada odaklandığım şey hani sebep. Mekke'de bir iki kişi ya da bir grup neyse... Bu Kabe'ye karşı inşa edilen kiliseye giderek kilisenin içine pisliyorlar. Daha doğrusu Ebrehe hikayesi anlatılırken bu şekilde anlatılıyor. Yani Ebrehe aslında buna sinirlendi. Bu şu demek oluyor, aslında Ebrehe bunun arkasına sığınarak bir kuşatma yapmış olabilir. Asıl amaç bu olmasa da. Yani aklınızda bir plan varsa, kötü bir insansanız her şeyden önce, bu önemli. Aklınızda bir plan varsa ve bunu uygulamaya koymak, geçerli olmasını sağlamak, halk da aynı tepki versin istiyorsanız, insanları manipüle etmek istiyorsanız daha doğrusu, halkın gözünde böyle geçerli bir nedene ihtiyacınız var ya, hani bir bahane bulmalısınız ki aksi takdirde arkanıza insan toplayamazsınız ya da vicdan, en kötü vicdanınızı tatmin edemezsiniz. Bir insana ya da bir topluma kötülük yaptıysanız ya da bunu planlıyorsanız, rahatlatmak için kendi vicdanınızı sürekli telkin etmeniz gerekiyor. Eğer olay geçmişte yaşanmış bir olaysa sürekli kendinizi ikna etmeniz gerekiyor ve bunu sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Tekrarlanan şeye de kendiniz de inanacağınız için, yalan bile olsa, artık siz insanların gözünde artık yalan ya da doğrunun pek bir önemi kalmıyor. Ben bu yüzden yaptım, ben bu yüzden yaptım, ben bu yüzden yaptım diyerek vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. Şimdi benzer bir şey burada da yaşandı. Hem de birebir aynı kelimelerle. İşte bir olay yaşanıyor. Şimdi burada da aynısını yaşıyoruz. Benzer bir şey yaşıyoruz. Uzun zamandır söylenen bir konu vardı. Biliyorsunuz işte camiye girdiler, ayakkabılarıyla girdiler, işte içki içtiler camide vesaire. Tabii bunların yalan olduğu ortaya çıktı. Bir de bu Kabataş'ta işte bu üzerime işediler muhabbeti vardı. Bunlar yalan olduğu çıkınca bunların ortaya ne oldu? Hedef yükseltildi. Bu sefer camimizi yaktılar gibi bir söylem geldi bu sefer. Şimdi bugün de bakıyorum herkes bir tepkili. Yani nerede yakıldı bu cami? Arkadaş, bize bu caminin adresini, hangi semtte olduğunu söyle de gidip bir bakalım, yani cami yakıldı mı gerçekten? Çünkü o dönemde de böyle bir haber çıkmadı, bu gezi olaylarında böyle bir haber çıkmadı. Cami yakıldı falan filan diye, ama cami yakıldı söyleminin içinde de benzer bir, demin anlattığım 1500 yıl önce yaşanmış, 1400 yıl önce yaşanmış bir olay var. Aynı kelimesi kelimesine geçiyor. Pislediler, camimizin içine pislediler diye. Yani bu gerçekten böyle ilgi çekici. Demek ki insanoğlu hiç değişmiyor. Yani senin aklında bir plan var diyelim ve bunu mutlaka geçerli olmasını, insanların seninle aynı tepki vermesini istiyorsan, bir tür manipüledir bu da zaten. Halkın gözünde bir geçerli neden uyduracaksın. Yalan da olsa önemli değil ve bu bahaneyle birlikte halka sürekli başvuracaksın. Aksi takdirde insan toplayamıyorsun ve vicdanını tatmin edemiyorsun. Yani aslında Ebrehe'nin bahanesiyle belki şimdiki söylemin arasında hiçbir fark yok. Bu kadar yıl geçmesine rağmen, aradan bunca sene geçmesine rağmen hala insanlar benim kutsallarıma pislediler, caminin içine pislediler ya da camiyi yaktılar diye aynı söylemlerde bulunabiliyor. İnsan da tabii bunları dinleyince gerçekten hayret ediyor. Çok değişik masalların bugünlük sonuna geldik. Hepinize iyi uykular dileyeceğim ama ondan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Birçok platformda Çok Değişik Masallar yayında. Dinlediğiniz platformda mutlaka follow ya da takip et butonu varsa tıklayın ve biz yeni bir bölüm yükler yüklemez haberdar olun. Kendinize iyi bakın. İyi uykular.